Bu hafta ve bundan sonraki haftalarda istiyorum küçük bir seri yapalım vaazlardan. Ve buradaki tema olacak ruhsal savaş için. Ve okuyacağız bunu İncil'in son kitabından, vahiy yani açıklama kitabından. Arkadaş sen savaş sözü dedin mi biliyor musun ne için mesele oluyor? Çok şükür Bulgaristan'da 100 seneden beri savaş görmedik. Ama git başka devletlerde. İkinci Dünya Savaşı'nda zarar görmüş devletlere git ve oradaki insanlara sor. Ben hatırlıyorum benim dedemle ve onun yaşında olanlara konuştuğum zaman küçük bir kızan iken ben onlara sorardım. Anlat bakalım savaş nasıldı? Ve çoğu kişi konuşmak bile istemiyorlar. O kadar kötüydü. Ve böyle ısrar ettiğin zaman anlat bakalım neydi? Ve çoğu kişi başlıyor sadece iyi şeyler anlatmaya. Ne oluyor? Psikologlar araştırmışlar ve anlamışlar ki insanın beyninde öyle bir mekanizma var. İnsanın beyninde öyle bir şey var. Kötü anıları, kötü hatıraları kapattırıyor. Ve savaş o kadar kötü bir şey ki insanın beynine bile girmiyor. Yani insan bunu kapattırıyor bu kötü hatıraları. Evet arkadaş, yarın bir gün bir savaş başlarsa sen hazır mısın? Gerçek bir savaşı konuşalım şimdi. Hazır mısın? O zaman ne değişecek? Bunu hiç düşündün mü? Son 100 sene içinde dünya birkaç defa öyle bir derece geldi ki gerçekten bütün dünya savaş olacağı, dünya biteceğiydi. Mesela 1962 senesinde Kuba krizi vardı. Amerika ve Rusya baş başa geldiler ve bu kadar az kaldı atom savaşı olsun. Ve herkes korkardı bütün dünya bitsin, insanlık yani yok olsun. Biz bu haberleri çok duymuyoruz. Bunlar saklı kapanıyor, böyle kapalı tutuluyor. Ama demek istiyorum her an biz de Bulgaristan'da, Türkiye'de çok korkunç bir savaş içine sürüklenebiliriz. Yani lafın kısası, biz şimdi o kadar rahatız. Bu temalar bizim kafamızdan çok uzak ama hiç anlamadan, hiç beklemeden bu başımıza gelebilir. Sen buna hazır mısın? O zaman ne değişecek biliyor musun? Sen kendi kendine sor. Şimdiye kadar önem verdiğin temalar hepsi önemsiz kalıyor. Şimdi bir tapete için, bir duvar kağıdı için kararlanıyoruz. Acaba rengi güzel mi, uyumlu mu, değil mi diye o zaman tapetalar mı düşüneceksin? Şimdi biz yani en ufak temalar için kavga yapıyoruz aramızda. Tamam mı? Sen bana yan baktın, sen bana selam vermedin, bilmem ne. Böyle şeyler için kavga yapıyoruz, dargınlık yapıyoruz. Asıl bir savaş başladı mı bu temalara zaman kalıyor mu? Değil mi? Şimdi kızanlarımıza ay nasıl giydireceğiz onu böyle tetikte duruyoruz. Güzel giyinsin. Savaş başladı mı bütün bunlara meydan kalmıyor. Gerçek bir savaşta bunu anlıyoruz. Savaşta ölmek var. Savaşta gerçekten korkunçluk var. Ama ne vakit İncil'i açarsak ve o da konuşuyor ruhsal savaşı için. Bunu anlıyor muyuz? Bu bize sanki çok uzak bir tema gibi geliyor. Hani kafamıza girmiyor. Kafamızda böyle sanki yer yok buna, sanki bunu hayal edemiyoruz. Onun için istiyorum bu seriyada biraz bu temada konuşalım. Bundan sonra uyanalım ki nasıl yeryüzünde savaşlar var, aynı ruhsal dünyada da bir savaş var. Ama sen buna katılmaya hazır mısın? Daha doğrusu katıl katılma. Sen zaten bu savaşın içindesin. Ama eğer savaşta uyursan, eğer savaşta yani dikkatsiz davranırsan o zaman ne olacak? Çok kaybedeceksin öyle değil mi? Onun için vakit geldi uyanalım. Çünkü görüyorum biz çok fazla alıştık bu keyifli yaşama. Çok fazla alıştık hani her şey iyidir. İyiden iyi gidecek düşünmeye. Bakma şimdi biraz ekonomik krize var ama aslında ruhsal temalarda uyanmak, ruhsal temalarda yani bu savaşa katılmak kafamızdan çok uzaktır. Evet bugün istiyorum bakalım açıklama kitabının 12. bölümüne. Ve o da kutsal kitap bize bilgi veriyor benzetmelerle, sembolik bir olayla. O da iki tane büyük kişi görüyoruz. İki kişi savaş yapıyor. Ve biz bu savaşın ortasındayız. Bir kadını görüyoruz. Bir de bir ejder, bir drakon. Evet, bunları okuyacağız bölüm 12'de açıklama kitabında. Parça parça okuyacağım. Ve her bir temada düşünüyoruz. Acaba bu bizim için ne demek oluyor? Kim kime karşı savaş yapıyor? Ve bu bizim için ne demek oluyor? Vakit geldi, uyanalım burada. Biz belki var okuduğumuz ama bunun derinliğini düşünmeye zaman var şimdi. Daha doğrusu buna başlamadan önce istiyorum kendim biraz paylaşayım. Ben bunca sene ders veriyorum İncil hakkında. Bunca sene hani açıklama kitabında bile ders verdim. Ama son aylarda Rab benim fikrimi çok değiştirdi. Ben bile bu temalara inanırdım ki olacak. Ama nasıl olacak bunu düşünemezdim. Ama şimdi görüyoruz nasıl bu son aylarda, son senelerde gerçekten bu savaşın içine gittikçe daha fazla dalıyoruz. Ve kimin isteği var, Rab de sadıkan kalsın. Kimin isteği var, yani bu savaşta ölmesin, onun ruhsal hayatını korusun, istiyorum uyansın bu temalarda. Evet, okuyorum bölüm 12 açıklama kitabında, 1. ayet. Gökte büyük bir nişan göründü. Bir kadın güneşi kuşanmıştı ve onun ayaklarının altında ay vardı. Onun kafasında gene 12 yıldızdan yapılmış bir taç vardı. Demek en birinci Yuhanna görüyor çok büyük bir videni, çok büyük bir sahne görüyor. Ve en birinci yani gözümüze çarpan bir kadındır. İlk önce buna bakalım. Kadın her zaman Allah'ın halkı için kullanılıyor. Ne vakit İncil'i açıyoruz, eski antlaşma olsun, İncil'de olsun, ne vakit açıyoruz ve sembolik bir anlamda kadın sözü geçti mi, bu demek Allah'ın halkıdır. Tamam mı? Allah'ın halkı her zaman bir kadına benzettiriliyor. İsa'dan önce bu demek olurdu İsrail halkı. İsa'dan sonra bu söz demek oluyor kilise. Yani yeryüzünde İsa'da olan, İsa'ya bağlı olan bütün imanlılar. Evet, sadece iki ayet göstermek istiyorum. Nasıl bu söz kullanılıyor İsa'dan önce ve İsa'dan sonra. Yeşaya kitabında 54. bölüm ayet 5 şöyle diyor. Bakın kutsal kitap nasıl diyor. Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeyi egemen Rab'dir. Yahve'dir. İsrail'in kutsalıdır seni kurtaran, ona bütün dünyanın tanrısı denir. Ve açıkça diyor ki İsrail halkı olarak senin kocan budur. Biz belki bu temada biraz ters davranıyoruz. Nasıl Allah'a karı koca meselesine benzettiriyorsun ama Rab utanmıyor bundan. Rab utanmıyor bundan. Ve açıkça diyor ki Allah'ın halkı, siz İsrail halkı bir gelin gibi bana yakınsınız. Ve gene bakıyoruz Efesliler kitabında 5. bölüm 31-32 şöyle diyor. Bu sebeple erkek anasını ve babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacak. Bu eskiden beri, yaratılıştan beri Allah'ın sırasıdır. Evlilik konusunda Rab öyle bir sıra koydu. Ve Rab diyor ki erkek anasını babasını bırakacak, karısına bağlanacak. Ve ikisi bir beden olacak. Şimdi devam ediyor. Bu çok büyük ve saklı bir meseledir. Çünkü ben bunu Mesih ve kilisinin için söylüyorum. Yani Pavlus istiyor desin ki bu da birinci anlamdan başka ikinci bir anlam var. Elbette bu karı koca arasındaki bağlantıyı konuşuyor. Erkek ayrılacak, karısına bağlanacak, bir beden olacaklar. Ama diyor bu da başka bir ikinci bir anlam var. Ben bunu Mesih ve kilise için söylüyorum diyor. Demek ki bu da başka bir evlilik var. Başka bir gelin güvey var. Güvey İsa'dır. Gelin gene kilisedir. Yani imanlıların hepsi, imanlıların topluluğu bütün olarak. İsa'da biz burada toplanıyoruz birkaç kişi bir bina içinde yeryüzündeki bütün imanlıları gösteriyor. Demek ki Rab eski antlaşmada ve yeni antlaşmada açık açık diyor ki kadın her zaman Allah'ın halkıdır. Eskiden İsrail halkı için bu konuşuyordu. Bugün biz bu halkı oluşturuyoruz. Yani hepimiz, bütün İsa Mesih'e iman edenler bu gelin durumdayız. Rab utanmıyor böyle bir benzetmeyi kullansın. Rab bunu çok kaba saymıyor. Nasıl? Sizin Allah'ınız evlendi mi? Yani biz korkuyoruz böyle lafları yapmaktan. Ama Rab bundan sakınmıyor. Rab bundan utanmıyor. İstiyor göstersin kendi sevgisini. Bu sevgisinin bir gösterişidir. Evet, Rab elbette bütün insanları seviyor ama spesyal sevgisini kendi halkına karşıdır. Kendi halkını o kadar daha fazla seviyor ki onunla sonsuzca bir bağlantı kurmak istiyor. Sen düşün bunu. Rab seni o kadar seviyor, bizi o kadar seviyor ki ayrıca spesyal bir anlaşma istiyor yapsın. Öbür insanlardan farklı olarak. Allah herkesi seviyor. Günahkarları da, evet. İmansızları da, evet. Bunu elbette biliyoruz. Ama daha özel bir anlamda Rab bir gelin olarak bizi seviyor. Kadın olarak ya onun sevgisine karşılık veriyor, hep ona sadıkan kalıyor. Yani ruhsal bir anlamda başka erkeklere gitmiyor. Ya da bu kadın ruhsal anlamda zina yapıyor. Bu demek oluyor başka tanrılara bağlanıyor, putlara bağlanıyor. Tamam mı? Demek ki bu kadın iyi olabilir ve kötü olabilir. Ya böyle temiz bir gelin gibi gösterilebilir ya da yolsuz bir kadın gibi gösterilebilir. Ve bu ikisi, bakire ve yolsuz kadın, bu iki kadın sembolik anlamda kutsal kitapta geçiyor. Özellikle açıklama kitabında, bizim okuduğumuz bu kitapta geçiyorlar. Şimdi bu gördüğümüz senaryo bir daha bakalım. Yuhanna bir kadın görüyor, diyor ki nerede? Gökte bir nişan vardı. Bu kadını görüyor gökte. Ama gökte nasıl? Bir kraliçe gibi. Güneş, ay ve yıldızlar onun etrafında. Çok süslü bir biçimde, bir kraliçe gibi, bir padişahın, yani prensesi gibi bunu görüyor. Ve bu kadın demek çok şanlı ve önemli bir şeydir. Rab kendi halkını çok şanlı olarak burada gösteriliyor. Ve biz kilise dediğimiz zaman bu suratlar aklımıza geliyor, değil mi? Bakıyoruz birbirimize, aa bu mu? Bırak be, o ciddi değil. Ve birbirimizi mana buluyoruz. Birbirimizin kusurlarını görüyoruz. Bu demek değil ki bunlar yok. Bunlar gerçektir. Ve biz bunu gerçekten böyle bakabiliriz. Ama Rab kendi gelinine baktığı zaman onu zaten gökte görüyor. Rab gerçek imanlılara baktığı zaman dikkat çevirmiyor onun eksikliklerine. Bakmıyor onların günahlarına ve zayıflıklarına. Ama bakıyor onu göstersin şanlı bir gelin gibi. Çok süslü bir kraliçe gibi. Ve burada şimdi büyük bir ders çıkarıyoruz. Bu kadın önce gökte gösteriliyor. Birkaç ayet aşağıda bunu görüyoruz. Yeryüzünde. Yeryüzünde kopuşuyor. Yeryüzünde bir çöre kaçıyor. Yani düşmanından kaçıyor. Hangisi şimdi? Bu kadın gökte mi? Yeryüzünde mi? İkisi aynı olur mu? Aynı anda. Evet, ikisi aynı anda olur. Bu kadın aynı zamanda iki yerde gösteriliyor. Hem gökte hem yeryüzünde. Ve sen imanlı olarak bu önemli hakikati anlamadın mı? Bu ruhsal savaşta perişan olacaksın. Tamam mı? Sen nerede bulunuyorsun? İlk önce diyorum hani bunu iyice kafana sokasın. Sen nerede bulunuyorsun? İmanlı bu kadın gibi, yani zaten bu kadının bir parçası olarak iki yerde aynı anda bulunuyor. Sen yeryüzündesin tabii bu. Elbette kimse bunu inkar edemez. Ama aynı zamanda Rab diyor ki sadece burada değilsin. Aynı anda sen göktesin. Ve bu bize çok ters geliyor. Bu bize sanki kafamıza girmiyor. Onun için bir daha okumak istiyorum bunu. Mesela Kolosiler'de 3. bölüm ayet 1'den 4'e kadar şöyle diyor. Madem Mesih'le beraber dirildiniz. Arkadaş bu senin için doğru mu? Sen Mesih'le birlikte dirildin mi? Sen kendin için diyebilir misin? Ben öldüm ve Mesih'le birlikte dirildin. Eğer öyleyse bak ne diyor? Madem Mesih'le beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşini düşün. Yukarıdaki şeylerin peşini düşün. Yani sen neyin peşini düşüyorsun? Neyin peşini kopuşuyorsun? Senin hayatının centeri nedir? Tamam mı? Bir kişi sana sorarsa ne için yaşıyorsun? Ne diyeceksin? Kızanlarım için, eğlence için, saygı için, evim için. Öyle mi? Onun için soruyorum. Senin hayatının centeri nedir? Bak ne diyor? Madem Mesih'le beraber dirildiniz, yukarıdaki şeylerin peşine düşün. Bir imanlı böyle düşünüyor. Yukarıdaki şeyler benim centerim. Ben onların peşine kopuşuyorum. Onlar istiyorum kazanayım. Mesih oradadır. Devam ediyorum. Mesih oradadır. Allah'ın sağındadır. Değil yeryüzündeki şeyleri ama gökteki şeyleri düşünün. Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih'le birlikte Allah'ta saklıdır. Arkadaş sen öldün mü? Sen diyebilir misin? Eski ben yok artık. Eski ben meydanda yok. Ben yaşamıyorum eskice. Ama ne diyor? Siz öldünüz ve sonrası ne? Sonrası diyor yaşamınız Mesih'le birlikte Allah'ta saklıdır. Saklıdır. Demek dakikada daha görmüyorsun bunu. Ama Rabbin yanında o saklıdır. Evet bizim yaşamımız Mesih'tir ve o ne zaman ortaya çıkacaksa o zaman siz de onunla birlikte şanlılıkla ortaya çıkacaksınız. Asıl ben daha yok meydanda. Asıl ben İsa'nın yanında. Evet Allah'ın sözü bize öyle bakıyor sanki zaten Mesih'in yanına vardık. Tamam mı? Sanki biz yolculukta değiliz. Sanki oraya vardık gibi. Rab bize bakıyor sanki o yolculuğun sonuna gelmişik ve artık biz Mesih'in yanında bulunuyoruz. Öyle bakıyor. Bu tema o kadar bellidir. Gerçek imanlar o kadar belli, o kadar emin bu temada. O kadar kesindir. Hani bütün hayatımız Allah'ın kafasında zaten çizmiştir. Ve görüyor senin sonunu. Allah'ın bakışında zaten hayatım bitmiş. Zaten o şanlı yeri vardım. Ve sen de. Sen bunu iyice anlamaya başlıyor musun? Çünkü buradan önemli bir rezultat çıkıyor. Biz hayatımızı nasıl planlıyoruz? Mesih'e göre, yani okuduğumuz ayete göre sonundan tutup geri sayarak lazım hayatımızı planlayalım. Sonundan tutup geriye sayarak, tamam mı? Değil buradan ileri düşünelim. Sonundan başlıyoruz ve geriye saymak istiyoruz. Ne demek istiyorum? Bir imansız kişi hep ileriye doğru hesap yapıyor. Öyle değil mi? Hep bir hesap yapıyor. Evleneceğim, evlendireceğim. Tamam mı? Gideceğim, yollayacağım. Yapacağım, yaptıracağım. Hep planlar var ilerisi için. Evet, sanki geleceğini bilmiyor. Geleceği daha iyi olsun diye oraya doğru bir hareket yapıyor. Öyle bir plan yapıyor. Ne olacağını bilmiyor. Sadece günlük dertlerinin içinde kopuşuyor. Ve cepteki delikleri kapatmaya çalışıyor, değil mi? Çünkü adam geleceğini bilmiyor. Kaderini bilmez ki. Kimse bilmez. Ama imanlı öyle davranmıyor. İmanlı öyle davranmıyor. İmanlı kendi kaderini biliyor. Hayatın sonunda ne olacak zaten biliyor. Ve o yüzden geriye sayarak hesap yapıyor. Geriye sayarak plan yapıyor. En önemli tema zaten çözülmüştür. En önemli tema da biz zaten biliyoruz ne olacak. Artık geri sayarak plan yapıyor. Onun için bir imanlı rahattır. En önemli temalar çözülmüşken küçük temalar da çözülecek. En büyük temalar o da bir cevap aldık. Küçük temalardan da cevap alacağız. Siz hepiniz biliyorsunuz belki Richard kardeşimiz o ara sıra geliyor Almanya'dan. Ve anlattırıyor geçen senelerde. Bir yere gitmiş. Birdenbire öyle bir fırtına kopmuş. Ama o dışarıda ormanın içinden geçermiş. Tamam mı? Kasabada değil. O kadar hızlı ki bütün ağaçlar düşmeye başlıyor. Önünde arkadan ağaçlar düşüyor. Ve onun bir öndeki arabası zor bela spiraçka vuruyor. Tabii fren vuruyor. Ondan sonra adam çıkıyor arabasından ve panike içinde. Ne olacak? Ne olacak? Baksana bu kadar az kaldı ağaç bizi vursun. Bizim kardeşimiz başka davrandı. Değil insanca bir korku yaşamıyorsun elbette. Bunu durduramazsın. İnsanın bedeninde bir refleks bu. Ama kendine geldikten sonra adama çok rahat paylaştı. Öbürü deli oldu, panikadan perişan oldu. Ha bizim kardeşimiz çok rahat paylaşabildi. Ya diyor, ağaç düşsün düşmesin benim kafama. Benimle ne olacak biliyorum. Olacağımı biliyorum. Hayatımın en büyük temaları çözülmüştür. Şimdi daha ufak temaları, yani bakacağım onları çözme. Görüyor musunuz? Ne diyor? Sizin hayatınız Mesih'te saklıdır. Bu kadın, bu gelin zaten göktedir. Birinci bakış bu. Sen bu temayı anlamasan, tamam mı? Sen böyle düşünmeye alışık değilsen, eğer daha da imansızlar gibi günden güne, ay ne olacak bana telaşlanırsan, ruhsal savaşında şeytan seni yenecek bir sekundada. Onun için herkesi uyarmaya çalışıyorum. Vakit geldi, imansızların düşüncelerinde bulunmayalım. Onlar gibi böyle kısa bakışla yaşamayalım. En birinci bu. Bu kadın zaten göktedir. Şimdi savaşta bir asker lazım 4 bilgiye, 4 informasyaya sahip olsun her anda. Birincisi ben neredeyim? İkincisi bizim sentralımız nerede? Yani bana emir veren, beni destekleyen nerede? Üçüncüsü düşman nerede? Ve dördüncüsü asker arkadaşlarım nerede? Ve biz bir ruhsal savaşta bulunursak bütün bu 4 temalar bizim için çok geçerli. Tamam mı? Her bir asker lazım bu 4 bilgiyi her an kafasında tutsun yoksa bitecek. Ne diyor? Son olarak benim asker arkadaşlarım nerede? Senin kardeşlerin nerede? Biliyor musun Nizam? Yoksa yalnız mı bu savaşı kazanmayı düşünüyorsun öyle mi? Sanma bunu tek başına yapacağım. Birbirimize muhtacız. Ve eğer sen öbür asker arkadaşlarının pozisyonunu bilmezsen, kardeşlerin, kız kardeşlerin pozisyonunu bilmezsen tek tek düşman seni yenecek. İkincisi diyor, düşman nerede? Düşman hastalık mı, fukaralık mı? Yoksa asıl düşman nerede? Sen düşman nereden saldıracağını bilmezsen biteceksin. Sonra sentralımız nerede? Nereden sana emir gelecek? Nereden sana destek gelecek? Biliyor musun nerede? Ve en birinci bu ayette okuduğumuz parça ben neredeyim? Benim pozisyonum nerede? Bir asker kendi pozisyonunu bilmezse kayboluyor. Tek tek düşman onu bitirecek. Evet, şimdi dakikada bunu konuşuyoruz. Bizim asker olarak pozisyonumuz nerededir? Birinci olarak diyor, göktedir. Ama devamı da var. Yuhanna daha sonra bu kadını görecek yeryüzünde. Birinci ayetlerde konuşuyor gökte. Daha aşağıdaki ayetlerde kadın birdenbire gözüküyor yeryüzünde. Nasıl? İndi mi bu? Düştü mü? Bindi mi? Asansör mü var? Nasıl? Elbette değil. Bu kadın iki pozisyonda aynı anda bulunuyor. Hem gökte hem yerde. Ve şimdi buna bakacağız. 1. Korintiler 5. bölüm 9 ve 10 şöyle diyor. Mektubumda size yazmıştım ki zinacılarla işiniz olmasın. Paulus Korint kasabasında daha önce bir mektup yazdı. Ve o da dedi ki zinacılarla hiç anlaşmayın. Onlarla işimiz yok. Ama devam ediyor. Ama demek istemedim dünyadan olan zinacılarla ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı, lazımdı bu dünyadan dışarı çıkaydınız. Evet, ikinci hakikat şu, biz sadece gökte yaşamıyoruz, elbette yeryüzünde de yaşıyoruz. Dünyadayız ama dünyadan değiliz. Bir daha söylüyorum. Dünyadayız, dünyanın içindeyiz ama dünyadan değiliz. Bizim köklerimiz bu dünyada bulunmuyor. Bizim köklerimiz gökte. Evet, ve bu ne demek oluyor? Bunu anladın mı? Şöyle bir şey çıkıyor. 1. Korintiler 7, 30 ve 31. Ağlayanlar ağlamamış gibi olsunlar. Sevinenler sevinmemiş gibi olsunlar. Satın alanlar o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. Ve bu dünyanın mallarını kullananlar kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Çünkü bu dünyanın hali uçup gidiyor. Bu temayı anlamayacaksın eğer kendi pozisyonunda görmesin. Tamam mı? Pavlus açık diyor ki elbette yeryüzündeyiz. Elbette pabuç alacağız. Elbette evlerimizi sıvayacağız. Bu tema değil. Ama bunu yaptıktan sonra nasıl düşünecek? Bunu yaparken kafa nerede olacak? Bakın bunlar banal bir takım ayetler değil. Bunlar ruhsal savaşla ilgili. Kendi pozisyonunu anla. Dünyadayız ama dünyadan değiliz. Tamam mı? Sevinenler sevinmemiş gibi olsunlar. Sen sevindiğin zaman aşırı kaptırmıyorsun kendini. Bütün dünyayı unutmuyorsun. Satın alanlar o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. Hey, düşün bir araba aldın, bu kadar tık atmasa böyle para biriktirdin, bir sene, iki sene, üç sene bilmem ne, 10.000 liraya para aldın, 15.000 liraya para aldın, ondan sonra uçarlanıyor. Ne olacak? Ne olacak? İçindeki duyguların nasıl? Eğer kendi pozisyonunu anlamazsan, eğer dersen ben bu dünyadanım, bu dünya benim anam, bu dünya benim babam, benim köklerim bu dünyada diye düşünürsen, o zaman sen perişan oluyorsun. Kıymetli arabacığızın gitti. Değil mi? Ama bak Pavlus ne diyor? Satın alanlar o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. Ben bunu söylemem. İncil bunu söylüyor. Ve diyor ki bu dünyanın mallarını kullananlar kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Demek dünyanın mallarını kullanıyoruz. Biz onlara evli değiliz, bağlı değiliz. Senin evini alırsalar ne yapacağım? Bu kadar süslemişsin, bu kadar zahmet yaptın, bu kadar kan ter döktün bunun içine. Borçlandın, harçlandın. Ondan sonra evin gitti. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kağıdan öleceksin, öyle mi? Hayır diyor. Biz bunları kullanıyoruz. Bir yakı gibi. Tabi bu, ne bileyim, 15 senelik bir yakı. Tamam mı? Bunu çalırsalar bana ne? Hiçbir zaman kendimi pahalı GSM telefonları almıyorum. Çünkü ya düşürüyorsun, ha kaybediyorsun ve yerde ha unutuyorsun ya çalınıyor. O zaman o kadar kağlanmayayım. Hadi 50-60 lira gitti, ne yapayım? Ne kadar 500, 600, 700 lira gitmesin. Ama kişiler zor anlıyor bu temayı. Bu mallara öyle yapışıyoruz. Sanki hayatımız orada. Hayır. Sen iki yerde aynı anda bulunuyorsun. Yeryüzünde ve gökte. Ruhsal savaşta ayakta kalmanın birinci dersi budur. Devam ediyoruz. Bu kadını artık anladık. Biz bu kadınıyız şu anda. Devam ediyoruz. Ayet 2. Kadın gebeydi. Ve öyle bağırdı ki sanki doğum ağrıları içindeydi, doğurmak üzereymiş gibi. Şimdiye kadar bu sene baktık, böyle durgun bir sene ama şimdi bu hareketleniyor. Bir iş oluyor, bir değişme oluyor. Kadın gebe. Gebelik biliyorsunuz her zaman krizedir. Gebelik her zaman hani alarma demektir, trevoga demektir değil mi? Hiç bilmiyorsun ne olacak. Evet, demek burada kendi hayatında büyük bir olay oluyor. Yeni bir zaman başlıyor. Bu doğum şimdi büyük bir krizedir. Bebek yani bedenden çıkınca hem ana ölebilir hem bebek ölebilir. Çok kritik bir zaman. Biz bu kritik zamana lazım yani ondan geçelim. Evet, uzun bir beklemeden sonra artık vakit tamamladı. Ve biz biliyoruz bu ne için konuşuyor? Bu konuşuyor Mesih'in doğumu için. Kadın Allah halkı olarak Mesih'i meydana getirdi. O gelmedi başka bir halktan. O gökten de düşmedi. Bütün tarihinin sanki en önemli noktasına geldik. Evet, İsa Mesih'ten önceki Yahudiler bile, eski kitaplara baktığımız zaman, onlar bile diyorlar ki Mesih'in çağını, yani Mesih'in çağı başladığı zaman, Mesih'in zamanı başladığı zaman bunu doğum sancıları gibi olacak diyor. Mesih geldi mi bir doğum sancısı olacak. Bu tabii ki demek değil bütün dünyada ama İsrail halkıyla ilgili. Biraz bunu açıklamaya çalışacağım şimdi. Galatyalılar 4. bölümde de diyor ki tam zaman dolunca Mesih geldi. 9 ay dolunca bu kadın gebeydi. 9 ay dolunca sanki tam İsrail'in tarihi dolunca o vakit Mesih geldi. Evet, İsa'dan 64 sene önce son Yahudi kral düştü. Artık gene krallık olmaktan düştüler. Romalılar geldi, Yeruşalim'i ele geçirdiler. Büyük bir sıkıntı, büyük bir panika. Düşman bizim devletimizi, bizim kralımızı yok etti. İsa'dan 37 sene önce büyük Herodes kral oldu. Gene bütün halk kudurdu. Çünkü Romalılar onu kullandılar. Bir yabancı bir halk, Edom halkından aldılar bunu. Ve Yahudilerin kafasına diktiler. Tamam, o sizin kralınız olacak. Herkes ondan nefret etti. Çok büyük bir agitasyon oldu. Çok büyük bir hani ayaklanmalar oldu. Ve İsa'nın zamanında Yahudilik bölünmüştü. Paramparça olmuştu. Herkes birbirlerine karşı böyle agitasyon yaptı. Herodesçiler istediler Roma'ya itaat edilsin. Zelotlar diye bir grup vardı. Onlar istediler terörist olarak atentatlar yapsın Romalılara karşı. Halk ikiye bölünmüştü. Sadukiler Allah'ın evine ve oradaki hizmetine önem verirdiler. Ferisiler gene duahaneleri kontrol ederdiler. Ve Musa'nın kanunu daha fazla önem verirdiler. Sanki bu doğum sancıları İsa Mesih ortaya çıkınca bunlar yaşandı. Evet, kadın gebedir ve şimdi doğuracak. İkinci temaya geçiyoruz. Sadece kadın değil, şimdi ikinci bir kişi görüyoruz. O da ejderdir. Drakon. 3. Ve gökte başka bir nişan göründü ve işte kocaman kırmızı bir ejder. Onun 7 kafası ve 10 boynuzu vardı. Kafalarında da 7 tane taç vardı. Onun kuyruğu yıldızların 3'te birini sürükledi ve onları yeryüzüne attı. Biz biliyoruz, bunu hemen anlıyoruz. Bu drakon, bu ejder kimdir? Aynı kitapta, açıklama kitabında ona başka bir ad takılıyor. Eski yılan. Bir ejder, bir drakon aslında nedir? Kanatlı bir yılan değil mi? Ortada bir yılan bedeni var ama birkaç kanatları var ya da ayakları var. Ve bunlarla uçabilir, yürüyebilir. Aden bahçesinde Rab yılanı lanetlemişti. Yerde artık sürükleneceksin. Demek en başta bu böyle değildi. Yerde sürüklenmezdi. Sanki bu drakon, o zaman bu ejderi daha orada görüyoruz. Ama Rab ona ceza verdi. Yeryüzünde sürüklenerek ilerleyeceksin. Ama burada şeytanı görmüyoruz yani. Sürüklensin böyle. Onu bütün gücüyle görüyoruz. Kanatları var, ayakları var. Tamam mı? Ateş püskürüyor, su püskürüyor ağzından. Çok korkunç bir gücü var bunun. Evet, yeryüzünde şeytanın gücü kısıtlıdır, kıttır. Ama gökte daha hareket ediyor bu durumdayken şimdi okuduğumuz ayetlerle. Ve onun birinci hareketi neydi diyor? Yıldızların 3'te birini yere attı. Nasıl? Bu belki en birinci ayaklanmada. Şeytan yıldızlar demek yani meleklerin 3'te birini kendine sürükledi, kendine kazandırdı ve dedi ki artık biz Allah'a karşı çıkıyoruz, bir bunt yapıyoruz. Ama bu tema değişmiyor, bu da başka bir olay anlattırıyor. Buradaki şeytanın karakteri anlattırıyor. Birincisi o katildir çünkü bu ejderin rengi neydi? Kırmızı, kan rengi. Şeytan katildir, katildir. Hiç ağlanma, şeytan seni bitirmek istiyor. Değil mi? Bizim böyle bir alışkanlığımız var. İşte böyle ters gitti mi? Şeytan karıştı. Bulgarca diyaloz karabata değil mi? İşte guma patladı. Bak şeytanın işi. Ve böyle aldanıyoruz. Şeytanın işi değil seni azıcık uğraştırsın. Şeytanın işi değil ki sana azıcık zorluk versin. Nedir? Baştan katildir. Arkadaş, mahallede bir katil varsa ve o senin peşine düşerse ne yapacaksın? Rahat yatacaksın mı? Şeytan bizi uğraştırmak istemiyor. Bitirmek istiyor, öldürmek istiyor. Şimdi yanlış anlama, bu demek değil ki bu bedeni öldürecek, hayır. Senin sonsuz yaşamını öldürecek. Sonsuz yaşamını alacak senden. Ve bu amaçla ne yaparsa yapacak. Ne lazımsa yapacak, lazımsa seni uyutturacak o kadar güzel. Sen diyorsun, ay çok rahattım. Param var, evim var, sağlığım var, her şey yolunda. Ama anlamıyorsun, şeytan senin sonsuz yaşamını çalmış. Yani yanlış anlamayın, katil derken bu bedeni için konuşmuyoruz. Sonsuz yaşam için. Tamam mı? İkincisi, diş sadece katildir. O çok güçlüdür. Bakın ne diyor? 7 tane kafa, 10 tane boynuz gösteriyor. Çok büyük bir kuvvet var onda. En büyük kafasında en büyük silahlar var. Bu biraz bağlanıyor eski antlaşmaya. O da Daniel kitabında görüyoruz. 4 tane krallık arka arkaya geliyor. Ve bir krallığında 4 tane kafası var. 3 plus 4 ne yapıyor? 7 kafa. Demek oradan geliyor. Daniel bu krallıkları gördü. Arka arkaya olsun. Ama burada görüyoruz birden biri. Hepsi yani bir kelekten oluşuyor. Dünyanın bütün gücü onda. Bütün gücü. Asker gücü, politika gücü, finans gücü, tamam mı? Ruhsal gücü. Her şey onun kontrolünde. Savaş bu demek. Sen ona karşı duracaksın mı? Evet, sadece bu değil. Katildir, güçlü. Üçüncüsü o yalancıdır. Şeytan yalancıdır. Çünkü diyor kuyruğu varmış. Kocaman bir kuyrukla saldırıyor. Tamam mı? Ve bu kuyruğuyla savaşıyor. Aldatıcıdır. Sen onun ağzına karşı gidiyorsun. Yani ona karşı savaşıyorsun. Bir de böyle tak arkadan bu kuyruk salıyor ve kuyruk seni sokuyor ve ölüyorsun. Aldatıcıdır. Katildir, güçlüdür, yalancıdır. Resultat sen onu yenemezsin. İyi mi? İyi geldi mi? Sen bir imanlı olarak senin gücün yok şeytanı yenesin. Senin gücün yetmeyecek bana hiçbir zaman. Greklerin bir masalı vardı, bir mitolojisi vardı. O da Herkules değil mi? Çok güçlü bir adam. Herkules belki duymuşsunuz. Onun belli başlı görevleri vardı ve bir tanesinde Hidra adında bir canavar öldürsün. Gitmiş, kılıcını çekmiş, aynı bunun 7 tane kafası vardı, aynı bunun gibi. 7 tane kafasını ve ne kadar kafa kesersen, sekundada onun yerine 2 tane yeni mi daha çık. Daha hiç kesmiyor çünkü kestikçe bu canavar büyüyor. Nasıl buna karşı? İnsanın hayatında da aynı. Şeytan dışarıdan öldürülemez, yok edilemez. Tamam mı? Hep yeniden fırsat buluyor. Yani 2 tane kafa çıkıyor bir tane. Bu imanın hayatında da aynı. Bir günahı yeniyorsun, ay çok şükür artık bunu yapmıyorum. Bir bakıyorsun, bunun yerinde 2 tane yeni şey çıkıyor. Yani bunlar aslında yeni değil ama sen bunu fark etmeye başlıyorsun. Şeytanı sen kendi gücünle dışarıdan yenemezsin. Ama bu ejder şimdi ne yapacak? Kadını anladık, ejderi anladık. Bu ne yapacak şimdi? Devam ediyoruz. Şeytanın birinci saldırısı, bakalım ne olacak? Kadını mı yutacak? Onun amacı ne? Ne istiyor yapsın? Devam ediyoruz. Ejder de doğurmak üzere olan kadının önünde durdu. Öyle ki kadın doğru doğurmaz, onun kızanını yesin. Birinci ataka değil kadına. İstiyor kızanını öldürsün, bebeğe. Kadın da bir erkek çocuk doğurdu. O bütün milletleri demir çomaktan güdecek. Kadının çocuğu da Allah'ın yanına, onun kral iskemlesinin yanına götürüldü. Tabii ki bu bebek kimdir? Hemen anlıyoruz İsa Mesih. İkinci mezmur da açık açık yazıyor ki sen bütün devletleri demir çomaktan güdeceksin. Bu ses oradan geliyor. Bu Mesih için konuşuyor. Mesih bütün dünyanın kralıdır. Her bir kralı dize getireceğim diyor. Her devlet, her insan lazım ona boyun eğsin. O yüzden şeytan, o yüzden bu ejder istemiyor, bu kızdan doğsun bile. Daha doğduğu gibi istiyor onu yok etsin. Onun için ejderi onu yutmak istiyor. Evet, şeytan için diyor ki bu dünyanın efendisi. Bu dünyanın efendisidir. Şeytan İsa'yı denerken ne yaptı? Bütün bu krallıklar bana teslim edildi. O da yalan söylemedi. Doğrusunu söyledi. Hatta İncil'de geçiyor bu dünyanın tanrısı. Şeytan için öyle büyük bir laf kullanıyor ki bu dünyanın tanrısıdır. Gerek dinler hepsi şeytana bağlanıyor. Bütün dinler. Gerekse vatan duyguları, vatandaşlık sevgisi, değil mi? Patriotizm. Devletine hizmet ediyorsun ama o da şeytana hizmet ediyor. Gerek bir insana tapıyorlar. İdollar çıktı ya şimdi. Büyük yıldızlara falan tapılmak. Gerek kötü ruhlarla, gerek kendi kendini tapmakla bu dünyanın tanrısı şeytandır. Çünkü bu planeteyi o ele geçirdi. Evet. Ve şimdi görüyoruz bu bebeği nasıl istiyor yutsun. İsa'nın hayatında bu olmadı mı? Meryem daha gebeyken, 9 aylık gebeyken 120 kilometrelik bir yolculuk yaptı. Ayaküstü veya eşekle düşün. Biliyor musun ne kadar korkunç bir şey? Daha orada istediği bebeği öldürsün. Daha doğmazdan önce. Ondan sonra doğduktan sonra biliyorsunuz değil mi Herodes 2 yaşına kadar Herodes saldırdı. Ve bakın yıldız bilimciler geldi. Herodes 2 yaşına kadar bütün bebekleri orada öldürdü. Ondan sonra şeytan gene saldırdı İsa'ya. Kendini buradan aşağı at. İsa'nın bedenini yok etmek istedi. Tamam. Devam ediyoruz. Amacı buydu. Acaba bunu yapabilir mi? Hayır. Çünkü bebek hemen alındı. İsa'nın hayatını burada hiç anlatmıyor uzun uzun. Çünkü tema İsa değildir. Tema bu kadındır. Kilisidir. Ve gökte muharebe oldu. Mikail ve onun melekleri Ejder'e karşı muharebe ettiler. Ejder de kendi melekleriyle muharebeye çıktı. Bir savaş oluyor meleklerin arasında. Ve onların başında Mikail bir baş melek diye gösteriyor. Ama onlar kazanamadılar. Gökte onlara artık yer kalmadı. Ve o büyük ejder, o eski yılan, adı İblis ve şeytan olan, bütün dünyayı saptıran işte o yeryüzüne atıldı. Ve kendisiyle birlikte onun melekleri de yeryüzüne atıldı. Evet, şeytana yer kalmadı diyor. Şeytana yer kalmadı. Niçin? Nasıl bir yer? Daha önce görüyoruz, şeytan göke çıkıyor. Allah'ın tahtının önüne çıkıyor. Gidip çıkıyor rahat rahat. Bu tezlere kadar oldu. Tezlere derken İsa'nın zamanına kadar bu devam etti. Ama nasıl bebek Allah'ın yanına getiriliyor, alınıyor. Artık o zaman savaş başlıyor. Ve ikisi orada duramazlar. Ve o yüzden şeytan aşağı atılıyor. Bu oldu ne vakit İsa Mesih göke çıktı. O zaman şeytan aşağı atıldı. Nasıl? Bu oldu şöyle ki şeytana yer kalmadı orada. Onun işi neydi gökte? Ne geziyor orada? Gökte geziyor Allah'ın tahtının önüne ve insanları suçlasın. Suçlasın. Söylüyor ki bu adamı görüyor musun? De böyle böyle böyle yaptı. Ve şeytan bunu yaptığı zaman yalan söylemiyor. İnsanlar yapıyor değil mi? Demek en büyük silahı buydu şeytan. Dil aldatmak, dil öldürmek. En büyük silahı Allah'ın tahtının önünde suçlamak. Ama İsa Mesih geliyor. Bu bebek anlatılan Mesih geliyor ve artık diyor ki evet o yaptı ama ben onun fiyatını ödedim. Ben karşıyım buna. O yüzden prokurora yer kalmıyor. Tamam mı? Suçlama artık yok. Yeryüzünün atılması bu demektir. Şeytan insanları suçlamıyor. Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim. Allah'ımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı işte şimdi oldu. Onun Mesih'in kuvveti işte şimdi oldu. Çünkü kardeşlerimizi kim suçlardı? O dışarı atılmıştı. Onları Allah'ımızın önünde gece gündüz suçlardı. Evet, şeytanın suçlaması bitince o vakit o yeryüzüne atıldı. Bu kadar gururlu, bu kadar güçlü bir kişi atıldı mı acaba ne yapacak? Diyecek mi? Ha tamam ben kaybettim. Madem öyle. Öyle mi diyecek? Onun devamını şimdi görüyoruz. Şeytan birinci hedefine ulaşamadı. Bebeği yıkamadı. İkincisi ne yapacak? İkinci saldırısı kadına karşı. Ejder ne vakit gördü yeryüzüne atıldığını? O kadına eziyet etmeye başladı. Hani erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Şeytanın ikinci saldırısı bu kadına. Ve yanlış anlamayın, bu kadın gösteriyor bütün imanlıları. Bütün Allah halkını. Tamam mı? Şeytanın işi yok Hristiyanlıkla. Şeytan Hristiyanlığa dokunmayacak. Ama kadınla ona saldıracak. Ne demek istiyorum? Hristiyanlık şeytana problem değil. Bütün dünya Hristiyan olsun. Hiç problem değil. Ama gerçek imanlı olmasın. Burada bir fark var. Şeytan istiyor gerçek imanlıları bitirsin. Bir kerekten. Bir kerekten istiyor bunu yapsın. Bunu nasıl yapacak? Birkaç metotlara bakalım. Değil mi? Şeytan kudurmuş istiyor bu kadını yok etsin. Bunu yapacak savaşlardan birincisi. Bütün imanlıların bedenleri öldürüldü mü? O zaman imanlı da kalmış. O zaman bu kadını yenmiştir demektir. İslamiyet mesela 7. 8. yüzyılda bütün Orta Doğu'daki Hristiyan devletleri yok etti. İspanya bütün olarak ele geçti. Fransa'nın yarısını ele geçti. İtalya'nın bir parçasını ele geçirdiler. Ve onların amacı vardı bütün Avrupa bütün Hristiyanlığı yok etsin. Kılıçla. Daha sonra Osmanlılar aynısını yaptı. 16. yüzyılda. Mesela herkes biliyor Kanuni Süleyman en büyük padişah. O ne dedi? Ben Hristiyan İmparator 5. Karl'ın kafasını keseceğim ve ondan Ren Irmağı'nda su içeceğim. Yani Germanya'da. İşte bütün Avrupa'ya ele geçeceksin. Bütün hani onun devleti olsun. Demek birinci atakı bedeni. Bazen diktatörler çıkıyor. Yani başka halklara değil de kendi halkını istiyorlar. O da bütün bu kadını yok etsin. Mesela bir Enver Hoca vardı Almanya'da komünist vaktinde. Adam kesindi ki ben bütün dinleri yok edeceğim. Burası dünyanın birinci ateist devleti olacak. Rusya'da Khrushchev 1950 senelerinde ne dedi ki? 20 sene sonra Rusya'da Hristiyanlık kalmayacak. Son Hristiyanı müzeye kapatacağım. Herkes gelsin baksın son Hristiyan orada müzeyde vitrine de. İşte biliyor musunuz? Savaşlarla, diktatörlerle ve aynı zamanda filozoflar ve ünlü kişilerle yani düşünce olarak atak yapacak. Fransız bir avtörü vardı, Molière. Ve dedi ki, bu peçatlısa ile Hristiyanlığı yok edeceğim. Kendi yazdığım kalemle diyor, ben Hristiyanlığı yok edeceğim. 60 sene sonra aynı peçatlısadan imanlı broşürler bastılar. Yani 50 sene önce Beatles grubu vardı, çok büyük pop yıldızları, dünyanın en ünlü grubu Beatles'ler. Onların başı John Lennon. Ne dedi ki? Biz Beatles olarak şimdiden bile İsa'dan daha popüleriz. Mesih unutulacak. Onlar unutulacak, Mesih unutulmayacak değil mi? Kadın korunacak. İsa buna söz verdi. Ve en korkunç, şeytanın en korkunç saldırısı içeriden. Kilisenin içinden. 300 sene boyunca imanlılar, onların binaları yoktu. Orada buradan evlerde işte sklatlardan tamamen toplantı yapardılar. Devlet onları kıyasaya yok etmeye çalıştı, öldürmeye çalıştı. Katakomplarda yani mezarlıkta toplantı yapardılar. Mezarlıkta düşünüyor musunuz? Toprağın altında, gizlide, saklıdan, korkudan. Ama ne oldu? 300 sene sonra Büyük Konstantin, imparator, devlet Hristiyanlığı başlattı. Artık bütün devleti Hristiyan yaptı. Dışarıdan sanki Hristiyanlık yendi diye gözüktü ama aslında en büyük kayıp buydu. Gerçek imanlılar her zaman korkuda. Evet ve daha çok şeylerden şeytan bakıyor içeriden çürütsün. Peki bu kadın acaba olabilir mi? Yaşasın. Bu kadın olabilir mi? Devam etsin. Devam ediyoruz. Ama kadına o büyük kartalın iki kanadı verildi. Öyle ki kendi yerini kaçsın. Orada yılanın yüzünden ırak yedi. Ve bir vakit vakitler ve yarım vakit için beslenildi. Yılan da ağzından kadının peşinden bir ırmak kadar su püskürdü. Onu sel ile götürsün diye ama yeryüzü kadına yardım etti. Yeryüzü ağzını açtı ve ırmağı yuttu. Ve kadın o da gösteriyor ki saklanıyor çölün ortasında. Pustinyanın ortasında. Evet, Rab onu orada direkto besliyor. Sen kaçmak istersen nereye kaçacaksın? Çölün ortasına. Güzel değil mi? O da uzaksın her bir korkunçluktan. Ama o da nasıl yaşayacaksın? Nasıl yaşayacaksın orada bu çölün ortasında? Nereden ekmek alacaksın? Bakkal yok. Yok nerede yazdırasın? Nasıl orada yaşayacaksın? Korkunç değil mi? Ama Rab diyor ki ben bu kadını, tüm halkımı koruyacağım çölün ortasında. Çölün ortasında. Evet ve İsrail tarihinde bu aynısı olmadı mı? 40 sene Rab onu orada besledi onları. Değil mi? Hatta daha Firavun'a daha çıkmazdan önce Musa Firavun'a dedi ki bırak halkımı bana çölde bayram yapsınlar. Değil sadece yaşasınlar az böyle zor bela geçirse bayram yapsınlar. Nasıl olacak? Çölde bayram. Issız yerlerin ortasında ne de hiçbir şey yok. Ne de ekmek yok, ne de su yok, ne de et yok. Bayram yapasın, düğün yapasın. Şunu biliyor musun? İmanla hayat budur. Bizim koruma yerimiz oradadır. Rab bizim hayatımız için böyle bir şey öngördü. Sen o pustinye kaçtın mı, o çöle kaçtın mı? Rab seni koruyacak. Demek bir uzaklaşmak var. Bir ayrılmak var. Ve İsrail halkının düşünceleri, İsrail halkının tutumu bizi azıcık uyandırsın. Halk hep özlem duydu. Neye? Dediler mi biz burada çöldeyiz, Rab bizi besliyor. Bak en güzel etler, en güzel ekmek veriyor bize her gün bedava. Hayır. Razı değildiler. Bıktılar. Ve ne dediler? Egipt'te, Mısır'da ne kadar rahat yedik. Orada ne vardı? Soğan vardı, sarımsak vardı, pırasa vardı. Bak, şunu biliyor musunuz? Kafa buydu. Sen hangisini istiyorsun? Sen hangisini istiyorsun? Bunlar mı? Soğan, sarımsak, pırasa mı? Yoksa diri Allah'ın yanında olmak. Onunla birlikte bayram yapmak. Hangisi? İşte, bu sadece İsrail tarihinde olmuş bir ders değil. Her zaman bu geçerli olan bir şey. Kadın biziz ve biz Dakar'da gene çölün ortasındayız ama sen bu dünyayı çöl gibi görüyor musun? İlahide söylüyoruz. Bu dünyayı harabe gibi görüyorum. Cenazede. Bir kişi öldü mü o zaman bu duygular geliyor bize. Ama cenazeden yarım saat sonra bu dünya benim. Hangisi? Ancak bu dünyayı bir çöl gibi görürsen Rab seni koruyacak. Orada koruma yeri oradadır. Tamam. Senin hayatın nasıl olsun? Bu bütün mahallenin standartlarına göre mi? Yoksa büyük bir maceranın içinde yer mi almak istiyorsun? Evet, Rab'in yanında kaldın mı emin yerdesin. O seni koruyacak. Evet, birinci işi yapamadı, birinci ataka olmadı şeytanın. İkincisini yapamadı, kadını bütün olarak yutmadı. Çünkü Mesih dedi ki, ben bu kaya üzerinde kilisimi kuracağım ve en kötü düşman ölüm bile onu yenemeyecek. Hayır, hiçbir zaman gerçek kilisi asla hiçbir zaman yok olmayacak. Rab bunu söz verdi. O zaman şeytan ne yapabilir? Şimdi bir üçüncü bir saldırı daha var. Artık şeytan olacak bir düşman insanlara tek tek. 17. ayet okuyorum. Ejder kadına artık çok kızmıştı. Ve gitti kanının soyundan geri kalan kişilerle muharebe etti. Onlar Allah'ın buyruklarını tutuyorlar ve İsa'ya şahitlik yapıyorlar. Ve ejder gidip deniz kenarında dikildi. Bölüm öyle bitiyor. Bakın. Mesih'i yenemedi. Kiliseyi yenemedi. Ne kaldı? Kadının soyundan geri kalan kişiler. Yani Allah halkı hep her gün yeni yeni kişileri doğuruyor. İndividüel mi? Artık bu bizi konuşuyor. Tek tek. Tamam mı? Ve şeytan istiyor bunlarla savaşsın. Şeytan şimdi izin aldı. Tek tek savaşsın. Şimdiye kadar okuduğumuz şey o kadar yeni değildi. Biz var okuduğumuz. Ama bundan sonraki haftalarda gözleriniz öyle açılacak korkacaksınız. Gözleriniz iyice açılacak. Ve artık bu eski mühürlüstük. Bu eski yani ılık davranmaklar bitsin. Çünkü biz ayakta kalamayacak. Biliyorsunuz biz topluluk olarak şimdi biraz az buçuk bakıyoruz mahalleye. Bilgi verelim bu yeni aile kanunu hakkında. Siz sanmayın o küçük bir şey. Sanmayın hani şimdiye kadar biz bu temalara karışmadık. Ne kanunlar çıktıysa devlet yapsın sanki dedik. Ama bu başka. Bu da bir ataka görüyoruz. Aileye karşı. Tamam mı? Dünyada karar verdiler aileyi bitiriyoruz. Allah'ın kanununa aykırı. Çünkü hep görüyoruz kutsal kitapta kızanları bakan anası babasıdır. Değil devlet değil kral. Evet şeytan şimdi ataka yapıyor. Kudurmuştur. Çünkü biliyor vakti az var. Ve ne diyor bakın. Gitti kadının soyundan geri kalanlara muharebe etsin. Onları nasıl anlatıyor? Din Hristiyan bakın. Allah'ın buyruklarını tutuyorlar ve İsa'ya şahitlik yapıyor. Bu iki şey. Bu iki şey yaptın mı? Bu iki temada var mısın? O vakit şeytan sana saldıracak. Bir, Allah'ın buyruklarını tutuyor musun? Allah'ın buyruklarını tutuyor musun? Var mı sende bir duygu doğru yaşayayım? Doğruyu yapayım. İzofçu kaldı mı böyle ufak bir kıvılcım? Yoksa hep mahallece mi? Onlar ne yaparsa ben de yaparım. Bu mu? Uğraşmaya başladın mı doğru yaparsa? Yok rüşvet vermek. Yok kaçakçılık. Yok abort. Bilmem ne. Doğru olanı yapmaya kalktın mı? O zaman şeytan saldırıyor. Ve ikincisi ne diyor? İsa'ya şahitlik yapıyorlar. Sen daha ağzını açıyor musun? Yoksa buraya gelmek yetiyor bana diyor. Toplantıya geleyim imanlı hayatım bu mu? Eğer ağzını açarsan, şahitlik yaparsan İsa için. O zaman şeytan atak yapacak. Bir şeytan istiyor bu iki temada bitirsin seni. Aa, yap Hristiyan ol. Toplantıya git hiç problem değil. Ya hiç söyle. Ne yaparsan yap. Ama pazartesi günü mahallece karar ver. Komşular gibi düşün. Onlar ne yaparsa sen de yap. Öyle. Ya da sen yine Hristiyan ol. Git toplantı canına. Protestan da ol. Bakma ol. Papaz kilisesi. Sen asıl Hristiyansın. Öyle mi? Ama sus. Kimseye konuşma. Ağzını kapat. Eğer bunu yaparsan rahat olacaksın. Tamam mı? Çeki olmayacak. Hastalık olmayacak. Çok rahat geçineceksin bu yeryüzünde. Ama ne olacak? Şeytan seni yenmiş olacak. Evet. Son olarak diyor ki ejder gidip deniz kenarına dikildi. Bunu anlamıyoruz. Ne işi var deniz kenarında? Deniz, kutsal kitapta her zaman Allahsız milletler için bir simboldür. Niçin? Denize gittiğin zaman dalgalar var, nara, değil mi? Çok büyük bir hareket var sanki. Hep bir dalga geliyor, bitiyor, başka dalga gidiyor, bitiyor. Sonra işte karışıyor böyle, çok büyük nara var. Sonra içeriden her türlü pislik çıkıyor, değil mi? Denizin dibinden plajlar dolu. Ve ne kadar nara yaparsa, ne kadar hareket varsa en de sonunda sadece bir derece geliyor. Değişen bir şey yok aslında. Hangi dalga daha yüksek ise, hangi kral daha büyük ise hiçbir şey değişmiyor. Eninde sonunda sadece plaja kadar. Yani bunun için Rab diyor ki bu Allahsız milletler. Bundan sonraki bölümde, 13. bölümde göreceğiz. Nasıl o denizin içinden bir canavar çıkıyor. Çünkü şeytan yeterli, yani yaklaşamıyor bu imanlılara. Kendini yardımcı arıyor. Bu yardımcı, yani bu denizden çıkan canavar, ona sonra bakacağız. Bakacağız o nedir ve nasıl bize karşı savaşacak. Kısa bir fikir vermek istiyorum sadece. Görüyoruz nasıl bu denizden çıkan canavara bütün yeryüzündeki güç verildi. Şeytan kendi gücünü ona veriyor. Sen benim yerimde temsilci ol. Pestaviter ol. Ne yaparsan yap benim adımı yapacağım. Biz dakikada bunu yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Yeryüzünde artık öyle bir dünya hükümeti kurulacak. Kalmayacak Bulgaristan, kalmayacak Rusya, kalmayacak Kitay. Belki 100 sene sürüyor daha. Yavaş yavaş görüyoruz ve şimdi gittikçe hızlanıyor. Nasıl bütün dünya birleşiyor. Tamam mı? Belki ofisyalı bir tek pasaport olmayacak ama devletlerin hiçbir rolası kalmayacak. Tek bir güç birkaç kişinin elinde toplanacak. Ve biz dakikada bunu görüyoruz. Ve bunlar başlayacak kişileri ataka yapma. Bize. Hazır mısın dakikada? Tamam mı? Yasak edecekler İsa Mesih'e tapasan tam olarak. Hristiyan olabiliyorsun problem değil. Ama sakın deme İsa tek yol. Bunu söyledin mi? Ölüyorsun. Tamam mı? Ölüyorsun. Ve dakikada biz bunu görüyoruz. Bakıyorlar tek bir dünya hükümeti kursunlar. tek bir dünya ekonomiyası, tek bir dünya parası ve tek bir dünya dini. Ve bütün kısalarımıza ben akşam okudum bir hazır bir dua var. Bütün dinler için geçerli olan bir dua. Ve bunu hazırlayan açık açık şeytancılar, satanistler. Tamam. Bunu hazırlamışlar. O ne? Bunu yayıyor. Ve bütün bakıyorlar şimdi bütün uçabilmekleri soksunlar. Ve bütün dünyadaki kızanlar mektepte zorlayacaklar bu duayı okuma. Tamam mı? Ama bilin ki bu savaş çoktan başladı. Ve şimdi yavaş yavaş uyanmanın zamanı geldi. Onun için hep kızanlara bakıyoruz. Çünkü bunlar bizim için çok kıymetli. Gelecek zaman için. O yüzden görüyoruz nasıl şeytan bu atakaya başladı. Son olarak fırsat var mı yenelim. Ne diyor? Kuzunun kanı ile ve kendi şahitlik sözleri ile onu yendiler. Sanki kamera ileri gidiyor. En sonraki senaları gösteriyor. Evet diyor. Yendiler o ejderi. Nasıl? İki şey. Kuzunun kanı ile bunu ben yapmadım. Bunu İsa yaptı. Temel bu. Ama ikincisi kendi şahitlik sözleriyle. Konuşmakla, diz susmakla. Onu yendiler. Ve kendi canlarını da sevmediler. Öyle ki ölümü bile göze aldılar. Bu kadar ciddi temalar konuşuyor. Yuhanna daha 2000 sene önce. Ama şimdi bize çok yaklaştılar bunlar. Onun için ne yazıyor burada? Ayet 12. Onun için ey siz göklerde ve onlarda oturanlar sevinin. Ama vay dünyaya ve dinize ve onlarda oturanlara. Çünkü şeytan sizi indi ve onun öfkesi çok büyük. Açan biliyor ona az vakit kaldı diye. Biz bu zamanlar içinde yaşıyoruz ve şimdi uyanmazsak bu savaşta yenemeyeceğiz. Rab sizinle olsun.